Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Behmen 1402, Hicri Kameri 1 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 11 Şubat 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver sizlere sunacağım haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İslam İnkılabı'nın Oluşumunun Rivayeti ve Siyonist Rejim Ordusunda Terör Mangaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Allahu Ekber nidası İran'ın her yerinde yankılandı. Şafak'ta 10 gün... Merkez Karargahı Başkanı, bugün İranlıların azametinin bir örneğini göreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerika bölgede barış istiyorsa Gazze ile savaşı durdurmalı dedi. İran Futbol Federasyonu'nun FIFA'dan İsrail futbolunun askıya alınması talebi gündeme geldi. Filistinli mültecilerin barınaklarına yönelik Siyonist saldırıda 25 kişi şehit oldu. İsrail'in Refah saldırısının sonucuna ilişkin uyarılar devam ediyor. Ve Lübnan Hizbullah'ının işgal altındaki Filistin'in kuzeyine füze saldırısı gerçekleşti. Şimdi haberler. İslam devriminin 45. zafer yıl dönümü gecesinde Allahu Ekber nidası tüm İslami İran'da yankılandı. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'da Şanlı İslam devriminin 45. zafer yıl dönümü gecesi, dün gece yerel saatle 21'de milyonlarca İranlı evlerinin damlarından cami ve sokaklarda Allahu Ekber nidasını seslendirdi. İran İslam Devrimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin önderliğinde 11 Şubat 1979'da zafere ulaştı. Bugün 11 Şubat 2024 tarihine denk gelen 22 Behmen 1402 İran İslam Devrimi'nin 45. zafer yıl dönümüdür. Her yıl İslami İran'ın her yerinden vatandaşlar milyonlarca kişinin katılımıyla muhteşem bir yürüyüşle İslam devriminin ülkülerini ve İslam devriminin yüce lideriyle olan ahitlerini tazeliyor. İslam devrimi Şafak'ta 10 gün Merkez Karargahı Başkanı, İslam devriminin zaferinin kutlanması ve 22 Behmen'in anılması İran'da ve dünyanın 70 ülkesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek açıklamasında bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam Devrimi'nin Şafak'ta 10 gün merkez karargahı başkanı Hikmetullah Gamberi bir basın toplantısında şunları söyledi. Bugün İslam Devrimi kutlamaları İslami İran'da ve dünyanın 140 yerinde yapılıyor. Devrimin zaferinin büyük kutlamasını haberleştirmeden 300 yabancı gazeteci ve 7000 İranlı gazeteci sorumludur açıklamasında bulundu. Gamberi şöyle devam etti. İslam devriminin zaferi kutlamalarında dünyadaki en büyük milli marş korusu seslendirilecek. İslam devriminin Şafak'ta 10 gün merkez karargahı başkanı ayrıca 22 Behmen töreninin Tahran'da yapılmasıyla ilgili şunlar söyledi. 22 Behmen yürüyüşü Tahran'ın Azadi Meydanı'na doğru 24 farklı rotada gerçekleştirilecek. Tahran'da 22 Behmen'i anma töreni resmi olarak bugün saat 10'da başlayacak ve Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve bir kararnamenin okunmasıyla sona erecek. İran Dışişleri Bakanı Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında eğer Amerika bölgede barış arıyorsa Gazze'deki savaşı durdurmalı ve Siyonist rejimi desteklemeyi bırakmalıdır açıklamasında bulundu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan cumartesi akşamı Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunlar söyledi. Tahran ve Beyrut savaşın ve savaş çığırtkanlığının yayılmasının Gazze savaşının çözümü olmadığını vurguluyor. Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Siyonist rejimin Gazze şeridinde 4 aydan fazla süren savaşının bu rejim ve destekçileri açısından hiçbir sonuç getirmediği dünya halkları için açıktır. İran Dışişleri Bakanı konuşmasının başka bir bölümünde Amerika'nın çifte standart politikasına dikkat çekerek şunları söyledi. Amerika aynı anda iki yöne doğru hareket ediyor. Amerika, Siyonist rejime silah gönderip İsrail rejiminin Gazze şeridindeki soykırımına katılırken diğer yandan ise siyasi çözümden bahsediyor. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca bu basın toplantısında şunları ekledi. Bugün Lübnan'ın Dışişleri Bakanı ve yetkilileriyle bölgedeki durum ve İran-Lübnan işbirliğine ilişkin çok önemli görüşmelerde bulunduk. Savaşın çözüm olmadığını vurguluyor ve savaşın bölgeye yayılmasını hoş karşılamıyoruz. Filistin ve Hamas direnişinin hem Siyonist rejimin suçlarına karşı durma yolunda hem de akılcı bir siyasi yolda hareket ettiğine inanıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu'na Siyonist rejimin askıya alınmasını talep eden bir mektup gönderdi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu FIFA'ya gönderdiği mektupta futbol sendikaları ve ona üye diğer birliklere Siyonist rejimin Filistin'de gerçekleştirdiği insanlık karşıtı eylemler ile Gazze'de işlenen savaş suçları ve sivillerin katledilmesini göz önünde bulundurarak dünyadaki futbol planlama gruplarının Siyonist Futbol Federasyonu'nun futbolla ilgili her türlü faaliyetten tamamen uzaklaştırılması hedefiyle etkili bir eylem çerçevesinde ve birleşik bir cephe olarak acil ve ciddi bir eyleme geçme çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu şunları duyurdu. FIFA'nın bu hamlesi, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği bu cinayetlerin devamını engelleyebilir ve masum insanlara ve sivillere gıda yardımı, içme suyu, ilaç ve tıbbi malzeme sağlayabilir. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu bildirisinde şunlara da değindi. Şüphesiz FIFA, futbol sendikaları ve üye birliklerinin acilen harekete geçmesi hayırseverliğin ve dünya futbol topluluğu tüzüğünün sosyal ve insani sorumluluklar alanında uygulanmasının sembolü ve futbol tarihinde parlak ve kalıcı bir hareket olacaktır. Siyonist rejim Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin desteği ve uluslararası kurum ve kuruluşların sessizliği sayesinde Filistin milletine karşı işlediği cinayetleri sürdürürken Filistinli mültecilerin yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. 25 kişi şehit oldu. İrna Haber Ajansı'nın El Cezire'den naklen aktardığı haberine göre, Filistinli mültecilerin barındığı bir evi hedef alan saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Bu saldırı Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın doğusunda gerçekleşti. Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı savaşın 127. gününde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son 24 saat içinde 16 yeni suç işlediğini, bunun sonucunda 117 kişinin şehit olduğunu, 152 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Siyonist rejimin bu yöndeki saldırganlığında yeni şehitler de dahil olmak üzere 7 Ekim'den bugüne kadar şehit sayısı 28.064 kişiye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı da bu cinayetlerden yaralananların son istatistiklerini 67.611 kişi olarak açıkladı. Bakanlık şehitlerden bazılarının cenazelerinin enkaz altında, bazılarının ise yol kenarlarında bırakıldığını, Siyonistlerin sürekli saldırıları nedeniyle yardım ekiplerinin cenazeleri taşıyamadığını duyurdu. İsrail'in Refah saldırısının sonuçlarına ilişkin uyarıların ardından Arap Birliği ile bazı yetkililer ve Arap ülkeleri cumartesi gecesi Siyonist rejimin saldırısının tehlikeli sonuçları konusunda ayrı ayrı uyarıda bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Abu Gayit, İsrail işgalinin Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik saldırısının tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Yemen Ensarullah Hareketi Yüksek Konseyi üyesi Muhammed Ali El-Husi de cumartesi gecesi şu vurguda bulundu. Siyonist düşmanı Refah ve Gazze'ye yönelik saldırıların artmasının bizi bu rejime karşı operasyonları genişletmeye yönelteceği konusunda uyarıyoruz. Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin ülke içinde ve dışında zorunlu göçüne tamamen karşı olduğunu açıklayarak bu bölgedeki çatışmaların derhal sona ermesini talep etti. Ayrıca Birleşik Arap Emirliği Dışişleri Bakanlığı da şunları duyurdu. Ebu Dabi, İsrail'in Filistinli mültecilerle dolu Refah'a askeri operasyon düzenlemesine karşı uyarıda bulunuyor. Daha önce Katar, Siyonistlerin Refah kentine saldırısı sırasında insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, Güvenlik Konseyi'nden işgalcilerin bu kentteki Filistinlilere yönelik soykırıma uğramaması için harekete geçmesini istemişti. Katar Dışişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası ve insani hukuka dayalı olarak sivillerin tam güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu ve Siyonist rejimin Filistinlileri Gazze Şeridi'nden tahliye etmeye yönelik her türlü girişimine kesin bir şekilde karşı çıkılacağını vurguladı. Öte yandan Suudi Arabistan ve Hamas hareketi, Siyonist rejim ordusunun Refah kentine yönelik saldırı ve bombalamasının tehlikeli sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunan ayrı ayrı açıklamalar yaptılar. Medyada cumartesi gecesi işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Kiryat Şomone kasabasının bir kez daha Lübnan Hizbullah'ının roket saldırısına hedef olduğu bildirildi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu saldırıların Siyonist rejimin Güney Lübnan'da işlediği son suça tepki olarak gerçekleştirildiği söyleniyor. Birkaç saat önce El Meyadin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hula kasabasına düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Cumartesi akşamı Siyonist ordu El Nagura ve Raisha El Fahar da dahil olmak üzere Güney Lübnan'daki birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi. Cumartesi akşamı Lübnan Hizbullah'ı El Celil Olya bölgesindeki Siyonist üssünü 2 füzeyle hedef aldı. Lübnan Direniş Mücahitleri ayrıca Siyonist ordunun Skylark insansız hava aracının kontrolünü de ele geçirmeyi başardı. Lübnan Hizbullah'a ayrıca bir başka açıklamasında Celül Elm üssünün hassas roket saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi. Öte yandan Siyonist rejimin haber kaynakları pazar sabahı El Celil'de füze uyarı sirenlerinin çalıştırıldığını duyurdu. Bazı doğrulanmamış raporlar ise Suriye topraklarından işgal altındaki Filistin'in kuzeyine roket atıldığını gösteriyor. Siyonist rejimin Kanal 12'si de demir kubbe sisteminin Lübnan'dan Safad'ın güneyindeki Kadarim semalarına doğru uçan şüpheli bir hava hedefini yakaladığını bildirdi. Hamas hareketinin siyasi büro başkanının oğlu Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. İran Peres Haber Ajansı'nın Filistin yerel medyasından naklen aktardığı haberinde Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Heniye'nin oğlu Hazım İsmail Heniye dün cumartesi günü Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şehit düştü. El Belad News isimli Filistin haber portalı Hazım İsmail Heniye'nin 22 yaşında ve öğrenci olduğunu bildirdi. Filistin kaynakları Halid İsmail Heniye'nin de aralarında bulunduğu Heniye'nin ailesinden 14 kişinin şehit olduğunu bildirdi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5. Genel Kuruluşu Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi. Kurulun kapanışına özel Filistin oturumu düzenlendi. Oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Dünya Ethenspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Cibril Rajub katıldı. Oturumda bir konuşma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kudüs konusunda, Gazze konusunda, Filistin konusunda konuşurken çok şeyler söylüyoruz. Ben buradan hareketle şunları söylemek istiyorum. Bugün İsrail insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birisini yapıyor. Firavun'a rahmet okutacak insanlık suçlarını işliyor. İsrail'in bunu ortaya koyarken en büyük gücü ne askeri gücdür, ne arkasındaki batı dünyasının gücüdür, ne finans gücüdür, ne de başka alandaki gücdür. Hiç şüphesiz bu güçler İsrail'in bu kadar pervasız hareket etmesine neden oluyor ama inanın ki en büyük gücü İslam dünyasının, İslam aleminin paramparça olması, dağınık olması, işbirliğinden çok uzak bir noktada durmasıdır ifadelerini kullandı. Ve son haberimiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hindistan Büyükelçisi İrac İlahi cumartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın bölgesel terörle mücadelesine değinerek General Süleymani suikastını dünyanın asla unutmayacağını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Behman 1402, Hicri Kameri 1 Şaban 1445 ve Miladi 11 Şubat 2024 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Behman 1357 yılında İran kendi tarihinin en hassas ve kritik dönemlerinden birini yaşadı. Bugün de Allahu Ekber feryatlar arasında rahmetli İmam Hümeyni'nin dahiyane liderliği ve Müslüman İran halkının fedakarlıkları sonucu 2500 yıllık karanlık saltanat dönemi son bularak İslam devrimi uzun mücadele sonrasında zafere ulaştı. Bugün de genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tüm İran halkı mücadele sahnesinde var olmuş ve kendi irade ve mukavemetleri sonucu müstekbir güçler tarafından yoğun destek gören tepeden tırnağa silahlı şah rejimini devirmeyi başardı. Halk cadde ve sokaklara dökülmüş, silahlı şah güçleri karşısında siperler oluşturmuş, amansız bir mücadeleye girişmişti. Başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın tüm şehirlerinde şiddetli çalışmalar baş göstermiş, öteki şehirlerden güvenlik güçlerinin Tahran'ı kıyamını bastırmak için yola çıktığı haberinin yayılması ardından tüm yollar halk tarafından kesilmiş ve silahlı güçlerin Tahran'a hareketine engel olunmuştu. Bu çatışmalarda üst düzey ordu ve güvenlik güçleri komutanlarından bazıları halk tarafından öldürülmüş ve çatışmaların şiddet kazanması ardından ordu tarafsız olduğunu ilan etmişti. Bu arada Pehlevi rejiminin önemli mevzilerinden radyo televizyon kurumu İnkılapçı halk tarafından ele geçirilmiş ve İnkılapçı güçlerden biri tarafından "Dikkat, dikkat, burası İnkılap'ın sesi" anonsları yapılmaya başlanmıştı. Bu haber gerçekte 2500 yıllık saltanat düzeninin yıkıldığını ve İmam Hümeyni liderliğindeki İslam devriminin zafere ulaştığını müjdeliyordu. İslam devriminin İran'da zaferi yıl dönümü tüm dünya Müslümanları ve hürriyet severlerine kutlu olsun. ...195 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Behman 1207'de Rus Çarlığı'nın İran'daki büyükelçisi Gribaydov öldü. İran'ın Ruslarla savaşın ikinci döneminde yenilmesi ardından Türkmençay Anlaşması imzalandı ki Gülistan Anlaşması gibi bu anlaşmada İran'ın zararınaydı. Bir süre sonra Gribaydov Rusya'nın büyükelçisi olarak anlaşma maddelerinin uygulanmasını incelemek için İran'a geldi. Baskı ve şiddet yöntemiyle adı geçen anlaşmayı İran halkına zorla kabullendirmeye çalıştı. ...99 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Behman 1303'te İran'da Rıza Han'ın diktatörlüğüyle 3. Meşrutiyet dönemi başladı. Rıza Han'ın başbakanlık görevine geçmekle ülkede iktidarda mutlak güce ulaştığını zannettiği bir dönemde İran'da meclis erken seçimleri düzenlendi. Bu seçimler birçok bölgede satılmış ordu komutanları ve savaş bakanlığı ve nüfus sahibi grupların denetiminde düzenlendi. İran'da 22 Behman 1302'de meclisteki milletvekillerin çoğu bu konuda bir iş yapamıyordu. Böylece İran'da 3. Meşrutiyet dönemi hesaplanmış komplo ile başladı ve Milli Şura Meclisi'nin tek simgesi olan Meşrutiyet'in izleri silinmiş oldu. Bugün 1 Şaban, Yüce Allah'a ibadet ve mağfiret ayıdır. Nebi Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı çokça methederek bu ayı kendi ayı olarak adlandırdı. İslam peygamberi ve İslam dininin diğer önde gelenleri mübarek Şaban ayında ibadet edip Allah'a yalvarıp yakarmayı çok tavsiye etmişlerdir. Zira bu ay mübarek Ramazan ayına hazırlık sayılmakta. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İmamoğlu, hedefimiz 50 bin konutu güçlendirmek.
Cumhuriyet.
Naci Görür'den İstanbul uyarısı, riskli ilçeleri tek tek saydı.
Ve Yeni Asya.
Deprem fonu, adı var, kendi yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Abdülkadir Özkan 9 Şubat tarihli Milli Gazete'de Dünyanın İşgalden Kurtarılması başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gençlik yıllarımızda dünya, Amerika ve Sovyetler Birliği arasında adeta taksim edilmiş, iki tarafta paylarına düşen bölgeleri sömürüyorlardı. Bu sömürülerini de İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bir anlaşmaya da bağlamışlardı. Kısaca iki kutuplu dünyada diğer ülkeler, söz konusu iki ülkeden ya birinin kanatları altına girecekler ya da seslerini fazlaca çıkartmayacaklardı. Bu durum 1990 yıllarına kadar devam etti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından dünya büyük ölçüde Amerika'nın kontrolü altına girdi. O da canının istediği gibi hareket ediyor. İstediği ülkeyi vuruyor, istemediği ülkeleri de adeta hareketsizliğe mahkum ediyor. Bunun sonucudur ki dünyanın hemen her köşesinde bugün bir Amerika üssü vardır ve bu üsler bulundukları ülkelerde Amerika egemenliğinin temsilcileri gibidirler. Amerika işgalinin tek temsilcileri üsler değildir. Söz gelimi Amerika, Birleşmiş Milletler'de ve NATO'da da son sözün sahibidir. Böyle olunca uluslararası örgütler, görünümündeki Birleşmiş Milletler ve NATO genellikle Amerika'nın istemediği bir harekette bulunmaz, bulunamaz. Bu da Amerika'nın yeryüzündeki işgalinin açık birer görüntüsüdür. Mesele bundan da ibaret değildir. Söz gelimi parasını verip satın aldığınız askeri araç ve gereçleri de Amerika'nın istemediği yerde kullanamazsınız. Elbette buna itiraz hakkınız vardır. Ancak itiraz ettiğiniz anda çeşitli bahanelerle bir takım yaptırımlar devreye girer. Sonuç olarak satın aldığınız araç ve gereçlerde sizden çok Amerika'nın kullanım hakkı vardır. Böyle olunca da bizim dünyanın Amerika işgalinden kurtarılması gerektiğini ifade etmemiz bir gerçeğin ifadesi değil midir? Bu noktada belki uluslararası örgütlerin makul bir izahını yapmak mümkündür. Ancak birçok ülkede Amerika üslerinin bulunuyor olmasının izahı çok zordur. Çünkü Amerika üsleri tamamen onların kontrolü altındadır. Söz konusu üsleri istedikleri gibi girip çıkabilmekteler. Bunun için ne izin almalarına ne de aldıkları izni uygun kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmek mümkündür. Böyle olunca da söz gelimi Akdeniz ülkelerinin hemen hepsinde yeteri kadar Amerika üsleri vardır. Amerika üsleri olmasa bile adalarda var olan üsleri istedikleri gibi kullanabilmekteler. Tüm bunların bilinmeyen bir yanı olmadığını biliyorum ancak bir takım gerekçelerle dünyanın büyük bir bölümünün Amerika tarafından kontrol altına alındığının bir ifadesidir. Bunu yaparken de bir takım tepkileri önlemek için dünyaya iki kutuplu hale getirmiş ve ister istemez dünya üzerinde Amerika'nın saldırısı ya da olumsuz davranışına muhatap olan ülkeler ya Rusya'nın ya da Amerika'nın kanatları altına sığınmak ihtiyacı hissetmişlerdir. Böylece önceden yaptıkları anlaşmalar gereği dünyanın Amerika ve Sovyetler Birliği tarafından sömürülmesinde iki taraf birbirine destek olmuştur. Kısacası sömürgeciler sömürülerini sürdürürken mazlum milletler sahipsiz kalmışlardır. Aradan yıllar geçmesine rağmen durum daha fazlaca bir değişim de olmamıştır. Bu noktada ister istemez bu işgale baş kaldırmak ve son vermek mümkün değil mi sorusu akla gelebilir. Mümkündür elbette. Ancak bunun için önce işgal altında ezilenler ve sömürülenlerin ayağa kalkması, ayağa kalktıktan sonra da birlik oluşturmaları gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Yusuf Ziya Cömert 9 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Sağ Seçmenin Bagaj Kaldırma Kapasitesi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İstanbul'daki belediye başkanı seçiminin bilinmeyenleri yavaş yavaş bilinir hale geliyor. İyi Parti, partideki mevcutlar içinde en iyi seçeneği Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi. Belli ki İyi Parti lideri Akşener CHP'ye ders vermek istiyor. CHP'ye ders vermek uğruna eski önceliklerini feda ediyor. İktidarla da bir mücadelesi var şüphesiz. Fakat CHP'ye eski günlerin kıymetini hatırlatmayı daha cazip buluyor. Bensiz kazanamazsın, bensiz hiçbir şey değilsin. Sana göstereceğim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktidarın CHP'yi ve altılı masayı HDP ile iltisaklı göstermesi çok yormuştu İyi Parti'yi ve lideri Akşener'i. Bu yükten kurtulmanın konforuyla daha mutlu şimdi. Gençsen ve milliyetçiysen daha keskin, daha yoğun milliyetçilik dozu nereden servis ediliyorsa o tarafa yönelmen tabidir. Ne taraftan servis ediliyor daha keskin milliyetçilik? Zafer Partisi tarafından. Öte yandan İyi Parti'nin gördüğü alakanın bir kısmı muhalefetin en büyük sağ partisi olmasından kaynaklanıyordu. Partinin öncelikleri değişince muhalifliği biraz gölgelendi. Bu yüzden sağdaki muhalifler kendilerini serbest bırakılmış hissedebilir, başka muhalif partilere yönelebilir. Galiba yöneliyorlar da. Bugünlerde İyi Parti'nin oylarının yükseldiğine dair bir veri yok. İstanbul seçiminin bilinmeyenlerinden biri de yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyip desteklemeyeceğidir. Yeniden Refah'ın lideri Fatih Erbakan İstanbul'da aday göstereceklerini ilan etti. Rivayetlere göre Yeniden Refah bir ya da iki ilçenin belediye başkanlığını istedi. AK Parti tarafı belediye meclis üyeliği verebileceklerini söyledi. Yeniden Refahlılar da belediye meclis üyeliğini kendimiz kazanıyoruz zaten dediler. Bunlar rivayet. Şöyle de düşünebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u kazanmak için ne vermek lazımsa verir, esirgemez. Acaba İstanbul'u yeniden refahsız kazanabileceğine mi kani oldu? Ya da yeniden refah kendi siyasi çizgisinin pekişmesini istemiş, AK Parti'nin yancısı rolünün bu çizginin pekişmesine faydalı olmayacağını, aksine zarar vereceğini düşünmüştür. AK Parti'de gördüğü yanlışlara ila nihaye ortak olmaktan kaçınmıştır. CHP'lilerin yaklaşımı şöyle, DEM aday gösterirse İBB Başkanı İmamoğlu'nun kazanma şansı yüksek. Ama DEM Başak Demirtaş'ı aday gösterirse İmamoğlu'nun kazanması riske girer. Neden? Çünkü Demirtaş aday olursa DEM İstanbul'dan oy almayı önemsiyor demektir. DEM'in seçmeni de partisinin verdiği sinyali alır. İmamoğlu'nun asıl rakiplerinin kendi partisinin içinde olduğunu söyleyenler de az değil. CHP kendi genel başkanına fatura kesen tek muhalif partiydi. Kılıçdaroğlu kurultayda Özgür Özel'e kaybetti. Bu değişikliğin en güçlü aktörü İBB Başkanı İmamoğlu'ydu. İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde ve İstanbul'un dışında başkan adaylarının belirlenmesinde etkili oldu. Adaylar belirlenirken arkada kalabalık bir küskün kitlesi bıraktı.
Hüseyin Turhan 9 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde yerel seçimler üzerine başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim takvimi işliyor. Demokrasimizin asıl unsurlarından olan siyasi partilerin aday belirleme işlemleri büyük oranda bitti, bitiyor. İlginç adaylar ve bir o kadar da şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Neticede bir yerel seçime gidiyoruz. Vatandaşın birebir hizmet aldığı ya da muhatap olduğu kentini, ilçesini, beldesini ve mahallesini 4 yıl yönetecek yerel yöneticiler seçilecek diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu seçimde muhtar olmak için büyük çekişme var. Gördüğümüz kadarıyla bazı mahallelerde 5-10 arası muhtar adayı çıkmış durumda. Önceden muhtar bulmada zorlanan vatandaşlar şimdilerde acaba hangisini seçelim diye düşünmekteler. işlevi azaltılan, bunun aksine ekonomik standartları yükseltilen muhtarlıklara ilgi duyulması normal. Evet, yerel seçim dedik. Siyaset yorumcularına göre adaylar yerelden ziyade genel merkez koridorlarında belirleniyor. Kimin genel merkez ile arası iyiyse listede kendine yer buluyor, yorumları kulaklarımıza kadar gelmiyor değil. Dolayısıyla kararların Ankara'dan verildiği, adayların merkez yoklamalarla tespit edildiği, yerel örgütlerin bir anlamda bypass edildiği, sonucu hiçbir zaman net olarak bilinmeyen göstermelik temayül yoklamaları gölgesinde belirlenen adaylarla yerel seçimlere gidiyoruz. Temel soru, bu seçim ne kadar yerel? Siyaset ne kadar yerelleşecek? Bekleyip göreceğiz. Tabii bu tüm partiler için geçerli değil. Delege ve üyelerin eylemlerine önem verenler istisna. İstisna da kaideyi bozmuyor. Düşünüyorum da yıllardır yerel yönetimlerde partisine hizmet eden, hatta belediye başkanlığı ya da meclis üyeliği yapmış bir kişilerin başka partiden aday olmaları, bunu doğal bir gelişme olarak algılamaları doğrusu bizi şaşırtan siyasi gelişmeler. Siyasi kariyeri için dün eleştirdiği X partisine gidip aday olması siyasi etik açısından da doğru değil.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Podcast'imizin bu bölümünde Şah rejiminin otoriter mahiyetini ve onun çeşitli boyutları ve farklı açılarını açıklayarak İran halkının meşrutiyet devriminden sonra üçlü ülkelerinden biri olan özgürlük idealini, İslam inkılabı ve Şahlık rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan gelişmelerde ele almak istiyoruz. Selamlar, ben Mehtap Mahir. İran İslam İnkılabı'nın Oluşum Rivayeti adlı podcastimizin 11. bölümünde tekrar sizlerleyim. Bu podcastte 1979 yılında İran İslam İnkılabı'nın şekillenme sürecini ve onu diğer inkılap ve devrimlerden ayıran özelliklerini değinerek, sahip olduğu kendine has özelliklerini dikkate alarak Şubat 1979 tarihinde yaşanan İran İslam İnkılabı'nın dünyadaki diğer inkılaplardan neden bir istisna olduğu sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. Geçen bölümde sizlere İran'ın Batı'ya bağımlılığını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda büyük güçlerin ülkenin iç işlerine müdahalesini anlattık. Ayrıca Muhammed Rıza Pehlevi'nin 37 yıllık iktidarı sırasında İran'ı yöneten siyasi sistemin her bakımdan Amerika liderliğindeki Batı bloğuna bağımlı hale geldiğini, bu bağımlılık kapsamı ve derinliğinin İran halkının tepkisine sebep olacak kadar geniş kapsamlı ve derin olduğunu belirttik. 1960'lı ve 70'li yıllarda Şah, Amerika ile stratejik bağlarını güçlendirerek bölgesel jandarmanın rolünü üstlendi ve Washington'un desteği ve bu ülkeden gelişmiş silahlarını satın almakla bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenen zengin petrol gelirlerine güvenerek İran'ın Batı bloğuna bağımlılığı her geçen gün arttırdı ve bu desteklere güvenerek halkı tam bir istibdat ile yönetti. Bu nedenle İslam devriminde bağımsızlık ve özgürlük sloganı halkın en eksen talepleri haline geldi. İslam inkılabı söyleminin özgürlükçü ve istibdat karşıtı olmasını dikkate alarak, bu bölümde Şah rejiminin otoriter mahiyetini ve onun çeşitli boyutları ve farklı açılarını açıklayarak, İran halkının meşrutiyet devriminden sonra üçlü ülkülerinden biri olan özgürlük idealini, İslam inkılabı ve Şahlık rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan gelişmelerde ele almak istiyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Rıza Şah Pehlevi 14. yüzyılın ilk 20 yılındaki hükümdarlığı sırasında ülkeyi baskıcı bir atmosferde yönetmişti. Bu nedenle onun düşüşüyle birlikte İran'ın siyasi atmosferinde göreceli bir açılma yaşandı ve bu açık atmosfer yaklaşık 10 yıl kadar devam etti. Bu 10-12 yıl boyunca siyasi partiler ve örgütler yeniden canlandı ve onlarca siyasi parti, sendika, işçi kooperatifler ve sivil örgüt kuruldu. Ayrıca Rıza Şah'ın İran'dan ayrılmasıyla özgür basın faaliyetlerinde yeni bir dönem başladı. Yüzlerce dergi ve gazetenin yayımlanması, eleştirel yazıların yayımlanması, güncel konuların özgür ve açık bir şekilde ortaya çıkarılması ve tartışılması, ülkenin iç haber ve bilgilerin geniş çapta yayımlanması ve hatta basında sınırsız özgürlüklerin, basın ve yayınların doğru ve yanlış içerikleri, iyi ve kötü içerikleri ifade etmede birbirini aşacak şekilde gelişmesi bu dönemin özelliklerinden biridir. Ayrıca genel af ilanıyla birlikte Rıza Şah döneminde çeşitli bahanelerle tutuklanıp hapsedilen çok sayıda siyasi tutuklu da cezaevlerinden serbest bırakılırken, buna karşılık Rıza Şah hapishanelerindeki çok sayıda işkenceci yargılandı, idam edildi veya hapsedildi. Meclis kendi yerini buldu ve Rıza Şah döneminde gözdağı, sahtekarlık ve yolsuzluğun eşlik ettiği parlamento seçimleri özgürce yapıldı ve halkın gerçek temsilcileri seçilerek parlamentoya girdi. Bu dönemde milletvekilleri görüş ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahipti ve hükümeti kontrol etmek için kendi denetim gücü ve olanağını maksimum şekilde kullanıyorlardı. Bu meclislerde çeşitli siyasi parti, grup ve örgütlerden temsilciler birbirleriyle çeşitli konularda görüşüyor, bazen de açık siyasi ortam ve istibdadın neden zayıfladığı hakkında tartışıyorlardı. Rıza Şah'ın devrilmesiyle birlikte ülkenin kültürel ve sosyal alanında uygun bir açılım yaşandı. Örneğin bu dönemde Rıza Şah'ın politikası aşiret liderlerini baskı altına almak ve onların gücünü yok etmek, göçebelerin yerleşim politikası olan tahta kapı siyaseti uygulamak, onları silahsızlandırmak, ulusal birliğin homojenleştirici politikaları altında aşiret sistemini ortadan kaldırmak, göçebe sistemini yok etmek ve etnik, kabilesel ve yerel alt kültürleri yok etmek ve kültürsüzleştirmekti. Böylece aşiret ve kabileler üzerindeki baskı azaldı ve bir bölümü eski yaşam tarzlarına geri döndüler. 1941 yılının sonuna kadar ülkede açık siyasi ortamı devam etti. Şah bu yıllarda siyasi partiler için bazı kısıtlamalar uygulayarak, saray ve askeri güçleri kuvvetlendirerek, saltanatın mutlak gücünü ihya etmeye çalıştı. Ancak çabaları halkın ve siyasi grupların direnişiyle karşılandı. Özellikle Doktor Musaddık, bir yandan İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele ederken, bir yandan da petrol endüstrisinin millileştirilmesi hareketi sırasında halkın hukuki özgürlüklerini korumaya çalışmıştı ve ülkenin siyasi yapısını kralın yetkilerini sınırlayan ve kanunlara tabi olan anayasal hareket çerçevesine döndürmeye çalıştı. Fakat petrol endüstrisinin millileştirme hareketinin ulusal bağımsızlık idealini gerçekleştirememesiyle eş zamanlı olarak Hicri Şemsi 28 Mordad 1332 yani 19 Ağustos 1953 darbesiyle özgürlük ve meşrutiyet ideali de geriledi. Darbeciler konumlarını oluşturarak güçlendirmek için darbe karşıtı güçleri ve milliyetçileri bastırmaya başladı. Binlerce vatansever tutuklanarak ülkenin dört bir yanındaki hapishanelere ve işkence merkezlerine gönderildi. Bunlardan bir kısmı işkence altında öldürüldü, bir kısmı ise yargılamaların ardından ölüm mangalarına teslim edildi. İran'ın dört bir yanını terör ve vahşet ortamı sardı ve hükümeti eleştiren bağımsız gazetelerin yayını durduruldu. Sahipleri ve yazarları ise birçok kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Milli hareketi destekleyen çok sayıda subay ve asker hapse veya sürgüne gönderildi. Musaddık'ı destekleyen ulusal cepheye bağlı partilerin faaliyetleri yasaklandı ve bazı liderleri hapse atıldı. Doktor Musaddık da tutuklanarak hapsedildi. Doktor Musaddık'ın Dışişleri Bakanı ve Bahtar Emruz gazetesi editörü Doktor Seyit Hüseyin Fatemi, askeri mahkemede yargılandıktan sonra idam cezasına çarptırıldı ve kurşuna dizildi. Darbe hükümetinin muhalefetle mücadele tehdit, rüşvet, uzlaşma, korkutma, baskı gibi çeşitli yöntemlere başvurduğunu ve bu sayede Amerika ve İngiltere'nin hükümete destek vermekten çekinmediğini bilmek yerinde olacaktır. Darbe hükümeti, hükümeti istikrara kavuşturmak ve muhalefetle organize bir şekilde mücadele etmek amacıyla CIA ve Mossad uzmanlarının yardımıyla istihbarat ve güvenlik teşkilatı SAVAK'ı kurdu. Pehlevi rejimi güvence altına almak ve muhalefeti bastırmak amacıyla geniş bir ağ oluşturan SAVAK örgütü, tüm merkezlerde, organ ve tesislerde ajanlarını görevlendirdi. Faşist yöntemlere başvurmak, terör ve baskı ortamı oluşturmak, özgürlük ve bağımsızlık savaşçılarını tutuklamak, işkence etmek, yargılamak, hapsetmek ve kurşuna dizmek, SAVAK'ın sisteminin güvenliğini sağlamaya yönelik eylemleri arasındaydı. Ülkenin kültür ve basın ortamının denetlenmesi ve kontrol edilmesi, özgürlük arayanların ve eleştirmenlerin bastırılması, özgür basına el konulması ve toplumun siyasi, sosyal ve kültürel gelişiminin devamını engellemek amacıyla sansür yapılması SAVAK'ın diğer görevleri arasındaydı. Bunlara ek olarak görevleri ulusal ve uluslararası alanda özgürlükçü ve emperyalist karşıtı hareketleri ile mücadele eden CIA, Intelligence Service, Mossad ve Alman ve Fransız istihbarat teşkilatları gibi diğer istihbarat servisleri ile işbirliği ise SAVAK'ın görevlerine de eklendi. Muhammed Rıza Şah'ın İran'ın siyasi ve sosyal hayatı üzerindeki zulmü ve mutlak hakimiyeti, Hicri Şemsi 1340'larda yani yaklaşık miladi 60'lı yıllarda pekişti. Muhammed Rıza Şah her ne kadar Hicri Şemsi 30'lu yılların sonlarında John Kennedy'nin baskısı altında Başbakan Ali Amini'yi ve onun reformlarına boyun eğmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşünü aldıktan sonra bir plan ve komplo tasarlayıp uygulayarak reformcu başbakanı Amini istifaya zorladı ve bizzat kontrollü reformların veya devrimin kontrolünü en tepeden ele aldı. Şah böylece Amerika'nın İran'da reform yapma baskısını azaltmak ve kamuoyunu oyalayarak kendisini ülkedeki reformların lideri olarak tanıtmaya ve böylece muhalefeti ülkenin siyaset sahnesinden uzaklaştırmayı hedefliyordu. Amini kabinesinin görevden alınması ardından kabineyi kurmak üzere eski dostu ve danışmanı Asadullah Alemi başbakan olarak atadı ve bizzat hükümetin günlük işlerini daha doğrudan denetledi. İtaatkar bir başbakan olarak bilinen ve Muhammed Rıza Şah'ın hizmetinde olan Asadullah Alem stratejisini 3 eksende ayarladı. Birincisi, Milli Şura Meclisi seçimlerinin bir süre yokluğun ardından Şah'ın istediği şekilde yapılması. İkincisi, Şah'ın doğrudan liderliği altında toprak reformlarının uygulanması ve üçüncüsü ise başta milli cephe liderleri olmak üzere muhalefete yönelik kısıtlamalar getirilmesi. İran Milli Şura Meclisi ve Senato Meclisi'nin yokluğunu fırsat bilen Muhammed Rıza Pehlevi, Beyaz Devrim önerisini referanduma sundu. Şah'ın niyetini bilen muhalifler buna karşı çıktı ve tüm muhaliflerin başında da Ayetullah Hümeyni vardı. Amerika'nın dikte ettiği reformların mümkün olan her şekilde uygulanmasında ısrar eden Şah, bu nedenle ve birçok siyasi parti ve aktivistin muhalefetini ve referandumu boykot etmelerine rağmen referandumu düzenledi. Pehlevi rejimin propagandasının aksine bu referanduma pek de geniş katılım gerçekleşmedi. Fakat kamuoyunu aldatmak ve Amerika gibi bazı ülke liderlerinin dikkatini çekmek ve tebriklerini bildirmek amacıyla haber çevrelerinin tantanaları ile büyük gösterilmeye çalışıldı. Bu arada Pehlevi rejimine karşı muhalefeti çok daha ciddi bir havaya giren Ayetullah Hümeyni de karşı çıkmaya ve ifşaatta bulunmaya devam etti. Ayetullah Hümeyni, Şah rejimine karşı sert bir konuşma yaparak bu rejimin iktidarını sarstı. İmamın konuşması Tahran, Kum ve diğer İran şehirlerinde bir muhalefet dalgası yarattı. Fakat rejim muhalefete olumlu yanıt vermek yerine Ayetullah Hümeyni'yi tutukladı ve Hicri Şemsi 15 Hordad 1342 yani miladi Haziran 1963'te Ayetullah Hümeyni'nin tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen gösterileri kanlı bir şekilde bastırdı. Hicri Şemsi 15 Hordad ayaklanmasının bastırılmasından birkaç ay sonra Şah'ın baskıcı rejimi Hicri Şemsi Ferverdin 1343'te alimlerin ve din adamlarının baskısıyla İmam Hümeyni'yi serbest bırakmak zorunda kaldı. Fakat Ruhullah'ın Hicri Şemsi 1343 Aban ayı yani miladi Ekim 1964'te kapitülasyon tasarısının onaylanmasına yönelik eleştirel tutumu onun tutuklanmasına ve Türkiye'ye sürgün edilmesine neden oldu. Kapitülasyon yasası Amerikan Askeri Danışman Kurullarının başkan ve üyeleriyle, idari ve teknik çalışanlar ile ailelerinin İran'da dokunulmazlık ve yargı dokunulmazlığından yararlanmasını sağlıyordu. Bu eylem Şah rejiminin otoriter yüzünün maskesini düşürmüş, onun yalanlarını ve halk avcılığını gözler önüne sermişti. Hicri Şemsi 1342 Hordad ayında yani Haziran 1963'te halk ayaklanmasının bastırılması ve Aban 1343 miladi Kasım 1964'te İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye sürülmesi ve dolayısıyla muhalif siyasi partilerin bastırılması ve Muhammed Rıza Pehlevi rejiminin otoriter yapısının ortaya çıkmasıyla Pehlevi rejimine karşı barışçıl mücadele aşaması pratikte çıkmaza girdi. Bu nedenle Hicri Şemsi 1340'lı yılların ortalarında hukuk ve sivil mücadelenin önünün tıkandığını gören Tude Partisi, Milli Cephe ve Özgürlük Hareketi'nden bir grup genç silaha sarılarak rejimi devirmek için silahlı mücadeleye girişti. Onlar Şahlık rejimini görünüşteki azametini kırmakla bu despot rejime karşı halk ayaklanması ortamını hazırlanabileceğine inanıyorlardı. Fakat Şah rejiminin askeri ve güvenlik güçlerine dayanarak tüm bu gerilla gruplarını yok etmesi uzun sürmedi. Öyle ki Hicri Şemsi 1350'li yılların ilk yıllarında İran halkının ve toplumunun siyasi, sosyal ve kültürel yaşamına despot ve polisi ortamı hakim olmuş, kimseden itiraz sesi çıkmıyordu. Rejim, petrol gelirlerinden yararlanmanın yanı sıra en gelişmiş askeri ve güvenlik ekipmanlarını da satın alıp bunları muhalefeti bastırmak için kullanabildi. Muhammed Rıza Pehlevi, halk ve kamuoyunu aldatmak ve demokrasi tiyatrosu oynamak amacı ile Hicri Şemsi 1354 yani miladi 1975 yılında Rastahiz Partisi'ni kurdu ve bu parti ile siyasi katılım göstermek için herkesten partiye üye olmasını istedi. Şah bu partiye katılmak istemeyenlerin muhtemelen gizli komünist olduğunu ve hapsedilmek yerine ülkeyi terk edebileceğini söyleyerek tehditte bulundu. Bu siyasetin doğru olmadığını ve partinin göstermelik olduğu çok açıktı. Öyle ki Şah kısa bir süre sonra bu partiyi iptal etmek zorunda kaldı. Nitekim İslam İnkılabı zaferi ardından yazdığı Tarihe Yanıt kitabında Rastahiz Parti'nin kurulmasına dair kararının yanlış olduğunu itiraf etti. Hicri Şemsi 1355 yani miladi 1976 yılına kadar muhalefetin sesini gırtlakta boğmayı ve bastırmayı ve onları ülkenin siyasi sahnesinden tamamen silmeyi başardı. Muhammed Rıza, petrol gelirlerini, gelişmiş askeri ve güvenlik teçhizatının satın alınmasına ve Amerikalıların sınırsız desteğine güvenerek ülkeyi tam bir tiranlıkla yönetti ve halkın tüm siyasi ve sosyal özgürlüklerini yok etti. Fakat halkın 1977-78 yıllarında İmam Hümeyni'nin önderliğindeki coşkulu ayaklanması, rejimin ihtişamı ve mutlak otoritesini kısa sürede darmadağın etti. İmam Hümeyni mücadele bayrağını dalgalandırarak halkın gerçek ve tarihi sloganlarını gündemine taşımakla halk arasında kapsamlı bir ulusal seferberlik dalgası oluşturdu ve Şubat 1979'da Şah'ın despot rejimini devirmeyi başardı. Böylece ülkede bir kez daha özgürlük isteği alevlendi. Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın Oluşum Rivayeti adlı podcast'in bir başka bölümünü dinlediniz. Gelecek bölümde İran İslam İnkılabı'nın oluşum sürecine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir, eleştiri ve önerilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Podcast'imiz ilginizi çektiyse arkadaşlarınızla paylaşmanız bizleri mutlu edecektir. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejim ordusunda terör mangaları.
Muhterem dinleyiciler, Siyonist rejim ordusunda terör mangaları isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik yapısında önemli bir rol oynayan terör ve askeri birliklerinden ve birimlerinden deniz kuvvetlerine bağlı çalışan birliklere değinmek istiyoruz.
Zora ve işgale dayanarak kurulan Siyonist rejim, bu gayrimeşru yapıyı sürdürmek için geniş çaplı askeri ve güvenlik teşkilatları örgütlemiştir. Dolayısıyla iyi donanımlı bir askeri yapının oluşturması, bu rejimin karar alıcılarının ve yetkililerinin öncelikleri arasında yer almakta. Doğal olarak Siyonistler, Amerika ve Avrupalı müttefiklerin desteğiyle bu askeri yapıya diğer alanlardan daha fazla önem vermektedir. Alışılı gelmiş askeri işgaller yerine ağırlıklı olarak teorist nitelikte olan bu askeri yapının oluşturması bu rejim için büyük önem taşımıştır. Önceki bölümde Siyonist rejimin çeşitli askeri birlik ve bölümler oluşturma hedeflerinden bahsetmiştik ve Siyonistlerin işgallerini perçinlemek için askeri güçler ve çeşitli casus terörist birimleri kullandıklarını söylemiştik. Bu sohbetimizde Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik yapısında önemli rol oynayan rejimin bazı teorisi askeri deniz birimleri incelenmektedir.
Şiatet 13 İbranice'de küçük filo 13 anlamına geliyor ve İsrail donanmasının 3 özel devri biriminden birinin ismidir. Bu birlik İsrail ordusunun en önemli birimlerinden biri ve İsrail ordusunun ve özel donanma biriminin en gizli birimlerinden biri sayılıyor. 13. Şiatet birimi kısa vadeli deniz savaşı ve kara çıkarma operasyonlarında uzmanlaşmıştır. Şiatet birimi bir deniz birimi olarak kabul edilse de unsurları kara operasyonlarında da uzmanlaşmıştır ve amfibi operasyonları yürütme yeteneğine sahiptir. Bu birimin unsurları operasyonlarını tamamen gizlilik içinde ve ileri seviyede yürütmekte olup bu unsurların öncelikli görevleri arasında ileri ve hassas bilgilerin toplanması, kıyıların korunması, gemi ve limanların özellikle de karşıt kuvvetlerin ana tesislerinin vurulması yer almaktadır. Bu birim aynı zamanda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde de tutuklama ve suikast operasyonları yürütüyor. Elbette bu birimin operasyonlarının kapsamı sınırlıdır ve üyelerinin Filistinliler ya da Lübnan Hizbullah'ı tarafından tutuklanma olasılığı daha düşüktür. Bu birlik aslında Yohai Ben Nun isimli bir kişi tarafından Filistin üzerindeki İngiliz mangası döneminde Palyam örgütüne bağlı deniz saburları adı altında kurulmuştur.
Sahte İsrail rejimi kurulduktan sonra komando birliği, patlayıcı bot birliği, dalgıç birliği gibi bir dizi deniz birimi Araplarla 1948 savaşına katılmış ve savaşın bitiminden sonra hepsi deniz devriye birimine veya Şiatet 13'ü oluşturmak için bir araya getirilmiştir. Bu birliğin 13 sayısının anılmasının sebebi Siyonist rejimin donanma unsurlarının o dönemde 13 şehirde savaş için toplanmış olmasıdır. Bu birim resmi olarak Ocak 1950'de kuruldu. Şiatet 13'e katılmak için gönüllü olan kişilerin yelken ve saha yarışmalarına katılmaları ve ardından sıkı tıbbi muayenelerden geçmeleri gerekiyor. Bu aşamaları başarıyla geçebilirlerse oldukça zor olan ve 4 gün süren hassas eleme aşamasına girerler. Bu aşamayı geçtikten sonra İsrail ordusunun en zorlu askeri alma süreci olarak kabul edilen ve kum üzerinde pek çok engelin olduğu uzun ve hızlı bir yürüyüşü içeren 13. Şiatet Birliği'nde askeri alım süreci başlıyor. Bu birime üye olmak için başvuranların %97 muharebe sağlığına sahip olmaları gerekmektedir. Renk körü veya gözlük kullanan kişiler ise bu sürece kabul edilmemektedir.
Şiyatet 13 birimindeki eğitim kursu yaklaşık 1 yıl 8 ay sürüyor ve kişilerin deneyim ve doğru beceriler kazanmış olması gerekiyor. Ayrıca birim komutanı, birim üyelerinin sadakatini ve bağlılığını sağlamalıdır. Ardından Hayfa'daki adli üssünde 3 ay sürecek hazırlık aşaması başlıyor. Bu aşama denecilik çalışmalarını, savaş gücü alanında yoğun eğitimleri, savaş ve denize çıkarmanın temel eğitimleri olan lastik botların incelenmesini içerir ve belirli bir alanda uzmanlaşmıştır. Ayrıca deniz ve kara gerilla savaşı alanında özel kara kuvvetleri teçhizatı, dalgıç muharebe teçhizatı, su mayını yerleştirme aletleri, su ve su altı araçları, özel füzeler, özel amaçlı silahlar gibi özel ve çeşitli savaş silahlarının nasıl kullanılacağı konusunda da kapsamlı eğitim verilir.
Ancak Şiyatet birimi geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü önemli operasyonlarda feci başarısızlıklarla karşı karşıya kaldı. Haziran 1967 savaşında sabotaj operasyonları yaparken İskenderiye limanına giren 13. Şiyatet birliğinden 6 kişinin tutuklanması, Araplarla yıpratma savaşı sırasında gerçekleştirilen Escort operasyonunda 13. Şiyatet Birliği'nin 3 mensubunun su altına yerleştirilen mayınlardaki teknik arıza nedeniyle ölmesi, Eylül 1997'de Güney Lübnan'ın Ansariye bölgesinde Hizbullah güçleriyle yapılan savaş sırasında 13. Şiyatet Birliği'nin 11 üyesinin öldürülmesi bu başarısızlıklar arasında göze çarpmaktadır.
Tahran Radyosu.
Sualtı Görev Birimi, Yalta Birimi, Siyonist terör rejiminin bir diğer birimidir. Bu birlik 1960'lı yıllarda Siyonist rejimin donanmasında gizli ve bağımsız bir birlik adı altında kurulmuş, 70'li yıllarda ise Şiyatet 13 birliğine katılmıştır. Ancak 1980'lerde İsrail donanması deniz görevleri için bağımsız bir birime ihtiyaç duyduğunu hissetti ve Hayfa bölgesindeki deniz üstünde konuşlu bir birlik kurdu. Özel sualtı görevlerini yerine getirmekten sorumlu olan bu birimin unsurları, dalış ve sualtı ekipmanlarının temini ve taşınması konularında özel uzmanlığa sahiptir. Bu birimin elemanları ayrıca denizde ve derin sularda su arıtma ve gemi onarımı operasyonlarında da yetenekliler. Ve İsrail donanmasındaki Şiyatet 13 biriminin yanı sıra füze fırlatan ve taşıyan gemilerle çeşitli operasyonlara katılmışlardır. Bu birimin üyeleri su altı operasyonlarında yüksek beceri ve uzmanlığa sahiptir. Ve dalış, su altı sabotajı ve su altı bomba ve mayın kurulumu, su altı kaynak ve kesme, su altı onarımları, kurtarma operasyonları, fotoğrafçılık, navigasyon, dalış gibi konularda uzmanlaşmıştır. Siyonist rejiminin basında çıkan haberlere göre sualtı görev birimindeki profesyonel dalgıçları 90 metre derinliğe kadar sulara dalış görevleri ve karmaşık operasyonlar yürütmek için son derece hazırlıklı olup savaş mühendisliği ve deniz patlamaları ve deniz sabotajları alanında büyük yeteneklere sahiptir.
Bu bağlamda en tehlikeli operasyonlardan biri olan bomba imhası su altında yapılıyor. Sualtı görev birimine üye olmanın farklı yolları vardır. Bunlardan biri de deniz subayları için eğitim kursunu tamamlamak veya Şatit 13 biriminde kursa katılmak veya Deniz Korucuları Birliği'ne katılmak ya da başvuruda bulunmaktır.
Deniz Yüzgeçleri Birimi Siyonist Rejimin deniz güvenliğini sağlamak için Deniz Komando Birimi Şayatet 13 ile tam koordinasyon içinde çalışan Siyonist Rejimin bir diğer birimidir. Bu birimin unsurları dalış ve denizde savunma operasyonlarının yürütülmesi alanındaki uzmanlık açısından öne çıkmaktadır. Dünya çapında her türlü gemide deniz savaşını yönetmek için eğitildikleri belirtilmektedir. Deniz Yüzgeçleri Birimi 1977 yılında İsrail Donanması tarafından Şayet 13 biriminin yükünü azaltmak amacıyla kurulmuş ve misyonu işgal altındaki Filistin limanlarını korumaktır. Bu birimin unsurları başta deniz sınırları olmak üzere savunma ve saldırı alanında çok sayıda misyonun yanı sıra güvenlik görevlerini de yerine getirmek üzere eğitiliyor. Bu birim dalış gemileri ve diğer deniz ekipmanlarını içeren motorlu devriye ekiplerine de sahiptir. Donanma yüzgeci birimi doğası gereği diğer birimlere benzese de unsurları donanmanın tüm askeri görevlerine katılmaktadır. Siyonistler bu birime katıldıklarında 8 aydan fazla bir süre boyunca iletişim, deniz mayın tespiti, bireysel savunma, deniz silahlarının kullanımı, navigasyon ve gemi dümeni kullanma ile dalış ve kauçuk ve küçük botların kullanımı dahil eğitimleri görürler.
Değerli dinleyiciler, Siyonist Rejim Ordusu'nda Terör Mangaları isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İslam devriminin 45. zafer yıl dönümü gecesinde Allahu Ekber nidası tüm İslami İran'da yankılandı. İslam Devrimi Şafak'ta 10 gün merkez karargahı başkanı, İslam Devrimi'nin zaferinin kutlanması ve 22 Behmen'in anılması İran'da ve dünyanın 70 ülkesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, eğer Amerika bölgede barış arıyorsa Gazze'deki savaşı durdurmalı ve Siyonist rejimi desteklemeyi bırakmalıdır açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu'na Siyonist rejimin askıya alınmasını talep eden bir mektup gönderdi. Filistinli mültecilerin barınaklarına yönelik Siyonist saldırıda 25 kişi şehit oldu. İsrail'in Refah saldırısının sonuçlarına ilişkin uyarılar devam ediyor. Medyada cumartesi gecesi işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Kiryat Şomune kasabasının bir kez daha Lübnan Hizbullah'ının roket saldırısına hedef olduğu bildirildi. Hamas hareketinin siyasi büro başkanının oğlu Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İsrail insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birini yapıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.